Ayrım 4.
Sayfa 27. O halde besbelli ki bilimin dinsel hayal gücüne saldırısı sorununun ancak bir tek unsurunu oluşturmaktadır. Bana öyle geliyor ki bugünkü düşüncemizi 18. yüzyıl düşüncesiyle karşılaştırdığımızda olayı fazla basitleştirmekten kaçınmamıza yardımcı olabilecek bir takım imalar bulabiliriz. O yüzyıla mantık çağı denirdi. Bizim bilimsel teknolojik uygarlığımızın izi geriye doğru sürüldüğünde o çağın düşünür ve bilim adamlarının ortaya koyduğu temellere varılmaktadır. Ama görünüşte o zamanki insanların yaşayışını incelerken kendi alışkanlıklarımızı geçmiş zamana göre yorumlama hatasının kurbanı olabiliyoruz. O yüzyıl hakkında bizi asıl şaşırtması gereken şey o dönemin iyimserliği olmalıdır. Bu iyimserlik bugünkü kötümserliğin tam zıddıdır ama biz bunun her zaman farkına varmayız. Çünkü o kötümserlik bizim düşüncelerimize çok işlemiş durumdadır. O sıralar insan mantığı var olan olgulara yaklaşırken kendi gücüne son derece güvenmiştir. Çünkü Tanrı ona kendi yarattıklarının mucizesini keşfetme görevini vermiş bulunmaktadır. Bu açıdan bakınca o çağın sevapkar mantık çağı olduğunu söyleyebiliriz. Isaac Newton çok inanç sahibi bir adamdı. Türlerin sınıflandırılmasını icat etmiş olan İsveçli büyük botanik alimi Carolus Linnaeus, Systema Naturae'sına kitabı mukaddesten Latince bir alıntıyla başlamaktadır. Ah Yehova, yaptıkların ne kadar derin. Bütün bunları bilgeliğinle yapmışsın. Bütün dünya senin zenginliklerinle dolu. Bugün mantık çağı bilimcilerinin iki yüzlülüğünden kuşkulanma, onların tanrı inancını aslında materyalist olan felsefelerinin bir maskesi gibi görme eğilimi vardır. Bununla birlikte onların yazılarına egemen olan atmosferde olsun, o dönemdeki güzel sanatlar ve müziğin üslubunda olsun, birçok gösterge bunun tersini işaret etmektedir. Dönemin tüm eserlerinde yaygın olan ve altta yatan şey düzendir. Tanrı gezegenlerin hareketleri için ihlal edilmez kurallar koymuştur. Aynı zamanda bitkilerin yetişmesini, hayvan organizmalarının işleyişini ve insanın dünyadaki hayatını da evrensel ritme göre ayarlamıştır. Bazı fikirler, örneğin her insanın inkar edilmez hakları gibi fikirler, sosyal varlığın değişen biçimlerin altında bir istikrarın varlığını belli etmektedir. 18. yüzyılın kendine düzeni, merkez alan epistemi, en iyi ifadesini müzikte bulur. Benim kanımca en iyi müzik 1800 tarihinde sona ermiştir. Buna itiraz edecek olanlar bile en azından müziğin o tarihte yeni bir yöne yöneldiğini kabul etmek zorundadırlar. 18. yüzyılın bazı ülkelerde bir takım dindar hareketlerin Mason loncaları kanalıyla bazı manevi değerlerin araştırılmasını, örneğin Mozart'ın sihirli flütündeki lonca gibi getirmiş olduğunu unutmamak gerekir. Bu loncaların bazıları da kendilerini mistik loncalar biçiminde ortaya koymuşlardır. O çağ aynı zamanda mistik yazarların da çağıdır. Claude de Saint-Martin, Emmanuel Swedenborg, William Blake o dönemin insanlarıdır. Acaba bunun nedeni bilim devriminin henüz tam anlamıyla yerleşmemiş, anlaşılamamış olmasından mıdır? Yoksa anlaşılıp da ona karşı direnilmesinden, Blake'in şeytan üçlüsü dediği Bacon, Newton ve Locke'a karşı mücadele ettiği gibi mücadele edilmesinden midir? Mümkündür ama ne olursa olsun bizim kaderimizi atalarımızın kaderiyle karşılaştırdığımızda belli bir zaman dilimi içinde pek çok eğilimin bir arada var olduğu sonucuna varabiliriz. Bir sonraki yani 19. yüzyıl kendinden öncekiyle ortak bir takım eğilimleri sergilerken bilimsel Weltanschauung diyebileceğimiz şeyi de daha önceki bilim adamlarının birbirine uyumlu görüşlerinden çok farklı biçimde geliştirmiştir. Değerlerin yıkılması Friedrich Nietzsche'nin Avrupa nihilizmini ilan etmesine yol açmıştır ki bu konuda Nietzsche'nin adeta kehanette bulunduğu da söylenebilir. Günümüzde de pek çok akım yüksele alçala bir arada var olabilmektedir. Bazı alanlarda 19. yüzyılın bilimi doruk noktasına yükselirken bazılarında da gerileme halinde olduğu görülmektedir. Şair ve romancıların umutsuzluk, bezginlik, evrensel mantıksızlık gibi konuları dile getiren yazılarını her edebiyat eleştirmeni bilir. Bunlar dünyayı ve insan hayatını bilimsel yaklaşımla ele almayı öğrenmiş olan eski dönem insanlarıdır ama bu yaklaşım da değerler açısından hiçbir olumlu şey sunamamaktadır. Bu çağın önemli şairleri umutsuz nihilistlerdir. Belki onlara açık sözlülükleri nedeniyle hayranlık duyulabilir. Bunlardan birkaçının adını vermek gerekirse Gottfried Benn, Samuel Beckett, Philip Larkin diyebiliriz. Bu kadar çok sayıda şair ve ressamın Marksist oluşu da bu insanların bir anlam aramasıyla, aradıkları anlamı komünizmin erken aşamada getireceği huzurda bulmasıyla açıklanabilir. Buna örnekle Paul Eluard, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Pablo Picasso ve daha pek çok başka isimdir. Edebiyat ve resmi bir ölçüt olarak kullanırsak bir insanın bireysel varlığının absürt ve nedenden yoksun görüldüğü sonucuna varabiliriz. Çünkü bu insanın hayatını da kapsayan genel bir bütün olarak görebileceğimiz hayat bir ilahi güç tarafından değil, bir rastlantı sonucu başlamıştır. Bugün komünist ütopyasının çökmesinden sonra umutsuzluk duygusunun daha da yoğunlaşmasını, buna da çılgın bir tüketicilik eğiliminin eşlik etmesini bekleyebiliriz. Böyle bir durumda insanların dine dönüş nedenlerinden birincisi manevi düzen aradıkları için olabilir. Bu açıdan Katolik Kilisesi'nin öğretilerinde yer almış olan değişim çok önemlidir. 100 yıl ya da 200 yıl önce vaazların baş konusu ruhun kurtuluşuydu. Son birkaç on yılda ise daha çok insanın topluma katılmasını dinliyoruz. Öyle çok dinliyoruz ki din adamlarının tüm hevesi bazı sosyal amaçlara, örneğin yoksulların özgürleşmesine, ulusal bağımsızlığa ya da kürtaj karşıtı kampanyalara yönelmiş gibi gözükmektedir. Geleneksel olarak dikey yönelimli olan din şimdi yataylaşıyor. Nedeni de büyük ihtimalle Hristiyan metafiziğine temel olacak imgelerin bulunmaması oluyor. Ama yine de bu yatay yönelim genellikle vaizlerin sözlerini içi boşmuş gibi gösteriyor. Çünkü din adamları öylesine sosyal aktivist ki bunların aynı zamanda tefekkürün ve imanın adamı olduklarını düşünmek zor geliyor. Sosyal bir kurum olarak din daha derin bir manevi hayatla eş anlama gelemez. Hatta öyle bir hayatın olmadığı dönemlerde geçici olarak ortaya çıkabilen bir şeydir. Bugün karşımıza çıkan temel soru 19. yüzyıl biliminin saldırısı karşısında yere serilmiş olan dinsel hayal gücünün dirilip dirilemeyeceğidir. Tarihin herhangi bir anında yer almış zihniyet değişiklikleri hep yavaş olmuştur. Bugün bile yüzyılın sonuna vardığımızda genellikle birbirine karşıt olduğunu gördüğümüz pek çok eğilimin birbiriyle çapraz geçişlerini ayıklayıp dolaşıklıkları açmak oldukça zordur. Ama biz yine de örneğin 1900'de bulunduğumuzda aynı noktada değiliz. Yeni fiziği, Fridtjof Capra'nın fiziğin taosunda olduğu gibi, uyumun yeniden sağlanması yolunda bir müjde olarak görenlere katılmayı kuşkuyla karşılarım. Ne de olsa Tao'da eğer evrenin uyum duygusu değilse nedir? Ama biyokimyacı Jacques Monod'un rastlantı ve zorunluluğu karşısında daha da müstehzi oluyorum. Monod'un bilimin bizi yanlış gidiş olan bir yola oturttuğu yolundaki umutsuz sözü karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. 19. yüzyıl bilim adamlarının bizi kesinlikle yukarıya, insanoğlu için görkemli bir aydınlığa götüreceğini söyledikleri, bu yolun sonunda karşımızda gördüğümüz yalnızca karanlık bir uçurumdur. Bence Jacques Monod, bilimin bir kere daha soluk kesen, mucizevi bir karmaşıklığın eşiğinde durduğu bu dönemde, geçmişin tutumlarına bir mersiye yazmış. Bu yön değişiminin sorumlusu da yeni fizik. Aslında William Blake, Newton'un mutlak uzay ve mutlak zamanına saldırırken haklıydı. Herhalde Einstein'ın görelilik kuramını da insan ruhunu o tümüyle objektif boşluk gibi baskıcı, insan zihninden ayırıcı bir kavramdan kurtardığı için sevinçle karşılardı. Bu biçimde görülen bir evren Blake'e göre Ulro diyarı, yani ölüm ülkesiydi. Orada görülen her şey bir hayaletti, ebediyete kapalı ve ölüydü. Kuantum teorisi oradan çıkarılacak sonuçlardan ayrı olarak ele alındığında indirgemecilik karşıtıdır. Çünkü aklı gerçeğin dokusu içinde yeniden ortak yaratıcı durumuna geri getirmektedir. Bu da insanı galaksilerin kocamanlığı karşısında önemsiz bir benek olarak küçümseme tutumundan uzaklaşmakta, evrensel tiyatroda ona bir kere daha önemli bir rol vermektedir ki esasen o vizyon da her dinin esasıdır. Blake'in ilahi insanlığı, Kabala'nın adam kadmonu, Hristiyan mezheplerinin Logos İsa'sı gibi. Benim gibi inanan biri için evrenin esrarının anahtarı insanın esrarıdır, yoksa bunun tersi geçerli değildir. Ya da daha doğrusu esrarın her parçası diğer parçasının bir fonksiyonudur. 18. yüzyıl bilim adamlarının objektif bir düzen aramakta gösterdikleri heves bugün pek saf gözükmektedir. Ama ben yüzyılımızın sonunda umudun dirilişi gibi bir şeyi de sezmekteyim. Bir ihtimal vardır ki peşin peşin saf dışı bırakılması doğru olmaz. Bilim indirgemecilikten ve kaba maddecilikten uzaklaşabilir ama olayların durumu dinsel hayal gücüne yine de yardımcı olmayacaktır. Bilim belki mucizelere yeniden yer verecek bir dünyayı araştırabilir. Ama bulgularını anlatırken geniş halk kitlelerinin anlayamayacağı, görselliğe de dönüştürülemeyecek bir dil kullanabilir. Bir zamanlar bilim kendi mitine taraftar toplayabilecek kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Böyle bir durumda çeşitli din ve mezhepler giderek daha çok yataylaşacak, yerel, ulusal ve sosyal çevrenin tutsağı durumuna girecek, siyasal güçlerle ittifaklara yönelecektir. Bana öyle geliyor ki Amerikan kökten dinciliği bu tür görüşmelerin bir örneği olabilir. Ayrıca korkarım Polonya'daki Katolikliğin de birçok bakımdan farklı olmakla birlikte benzer bir geleceği işaret eden bölümleri vardır. Yoksa Latin Amerika'ya mı bakmalıyız? İrlanda'ya mı? Japonya'da Şintoizmin ulusal din olarak çizdiği kadere mi? Önceden konuşmamak daha güvenli olur. Pek çok şey her ülkedeki ciddi din düşünürlerine bağlıdır. Bunu söylerken her tarafta bol bol rastlanan dindar, zihinli, sosyal reformculardan söz etmiyorum. Tüm esasların yeniden ilan edilmesi gereken böyle bir zamanda varoluşun temel muammalarını ele alacak kişilerden söz ediyorum. Bağdat kapılarında medya patronları. Akbar S. Ahmet. Halen Cambridge Üniversitesi Selwyn Koleji'nde çalışmalarını sürdüren Akbar S. Ahmet, İslam'ı Keşfetmeyin, Routledge ve yakın geçmişte yayınlanan Postmodernizm ve İslam'ın Routledge 1993 yazarıdır. Sözü edilen ikinci kitap bu makalenin uzun bir versiyonudur. Cambridge. Gözü keskin bir siyasal haritacı bugüne kadar süre gelmiş küresel sınıflandırmaları, yani birinci, ikinci, üçüncü dünya gibi, kuzey, güney gibi, doğu, batı gibi sınıflandırmaları hemen reddedecektir. 1990'ların dünya haritasını iki ana bölüme ayırmakla yetinecektir. Dışa doğru patlayan, yayılan, genişleyen bilimsel fikirlerle, ekonomik planlarla, siyasal ihtiraslarla, kültürel ifadelerle kaynayan uygarlıklar, bir de içe doğru patlayan, çöken, ekonomik, siyasal ve sosyal krizlerle dolu, bu krizlerin önemli girişimlere dönük tüm ciddi çabaları engellediği uygarlıklar. Birinci grubun en önemli özelliği iyimserlikle dolup taşması, gözlerin geleceğe dikilmiş olmasıdır. İkincisinin ki ise tarihin, geleneklerin, bir takım kesinliklerin, etnik ve dinsel nefretlerin altında ezilmesidir. Batılı ya da küresel uygarlıklar, kısaca G7 diyebildiğimiz ülkeler, dışa doğru patlayanlardır. Dünyanın geri kalan ülkelerinin büyük çoğunluğu ise içe doğru patlayanlar olmaktadır. Bu dışa ve içe patlayan dünya, postmodern çağ, günümüzü tarif etmekte olan medyadan ötürü öyle küçülmüş, bağlar öyle çoğalmış, öyle bir klostrofobi duygusu uyanmıştır ki, dirsek mesafesi bile giderek azalmaktadır. Hepimiz itilerek birbirimizle burun buruna gelmiş durumdayız. Dışa patlayan batı ülkeleri medya üzerindeki tahakkümlerini sürdürerek kendi kültürel sınırlarını genişletir, tüm dünyayı sarmaya çalışırken geleneksel uygarlıklar bazı alanlarda buna direnecek, bazı alanlarda da değişime yer açacaktır. Esas olarak bu yolda bir tek uygarlık engeldir, o da İslam uygarlığıdır. Ancak İslam dünyasında hem dışarıya hem de içeriye patlama bir aradadır. Dünya sahnesindeki potansiyel alternatif rolüyle yeni bir küresel perspektifi bu sayede sunmaktadır. Bu nedenle İslamiyet, Batı ile çarpışacak bir rota üzerinde görülmektedir. Batı ile İslamiyet'ten yayılan küresel etkinliklerin bu çarpışması, yalnız bir kültürler çatışması, bir ırklar kavgası olmakla kalmamaktadır. İki ayrı dünya yaklaşımı birbirine zıt iki felsefe arasında bir savaş demektir. Tarihin katmanlarının kültürler mozaiğinin altında esas durumu görebilmek için bir takım basitleştirmeler yapabiliriz. Biri laik maddeciliğe, diğeri inanca dayalıdır. Biri inancı tümüyle reddetmiş, diğeri onu kendi dünya görüşünün merkezi yapmıştır. Gerçi İslamiyet'in geleneksel dinsel görüşleriyle çağdaşlığın maddeciliği ve bilimsel mantığı arasında bir çatışma çok uzun zamandan beri vardır. Ama postmodern çağın getirdiği sorun, İslamiyet'in nihai kaderi için çok daha önemli duruma gelmiştir. Müslümanlar postmodernizmin hoşgörüsünden, iyimserlik ruhundan, kendini tanıma eğiliminden hoşlanmakla birlikte, sinisizmi ve müstehziliğiyle kendileri için oluşturduğu tehdidin de farkındadırlar. Bu durum, onların dünya görüşünün çekirdeğinde yatan iman ve sevap kavramlarına yönelik bir tehdittir. İnançlı Müslümanlar G7 uygarlığının derdini bilirler. Sorun, kalbin bulunması gereken yerdeki boşluktur, içerideki vakumdur, bir manevi felsefenin olmayışıdır. Batıya dinamik enerjisini kazandıran şey, bireyciliği, tahakküm etme arzusu, tüketim felsefesiyle ne pahasına olursa olsun, maddesel varlık biriktirme tutkusu ve hasisliğidir. Toplumu hareket halinde tutan işte bu telaş dolu enerjidir. İslam'da ise sabır, tempo ve denge vurgulanır. Acele işe şeytan karışır diye uyarmıştır peygamber. Ama postmodern çağ hıza dayalıdır. Özellikle medya hıza, değişime, habere susamıştır ve bunun da sarhoş olmaktadır. Durmak bilmeyen gürültü, göz kamaştıran renkler, MTV kültürünün dinlenmeksizin değişen görüntüleri çekici gelmekte ve zarar vermektedir. Sessizlik, içine çekilmek, meditasyon gibi şeyler tüm büyük dinlerin savunduğu şeylerdir. Medya bunları hiç teşvik etmez. Afrikalıların ve Güney Asyalıların Dallas ve hanedan tipi bolluk ve zenginlik simgesi bir yığın diziyle gözleri kamaşmış durumdadır. Ama onların böyle bir gerçeği yaşama olanağı yoktur. Bu nedenle de bu kışkırtıcı görüntülerin gezegendeki insanların çoğu için tehlikeli bir hayal olmaktan öte anlamı yoktur. Böyle şeyler hiçbir sorunu çözmez. Ama kıskançlık ve imrenme duygusu yaydıkları için pek çok memnun hayatı mahvedebilir. Sabrı ve dengeyi yok edebilir. Oysa bunlar geleneksel toplumların değerleridir. O toplumların da artık yatıştırma, yumuşatma gücü kalmamış olur. Tarihte hiçbir şey Müslümanları Batı medyası kadar tehdit etmemiştir. Ne Orta Çağ'ın barutu, onu Babür gibi Müslümanlar, Panipat gibi yerlerde başarıyla kullanmış, böylelikle Hindistan'ı Moğol hanedanına kazandırmıştır. Ne trenler ne de telefon. Bunlar da son yüzyılda sömürgeleştirme işinde yardımcı olmuştur. Hatta uçaklar bile bu ölçüde bir tehdit olmamış, Müslümanlar bu yüzyılın daha başlarındaki yıllarda onun da ustalığını öğrenmişlerdir. Batı medyası ise her an vardır, hiç durup dinlenmez, hiç soluk payı bırakmaz. Sürekli kurcalar ve saldırır, zaafa ve kırılganlığa asla insaf göstermez. Medyanın güçlü saldırısı özellikle Müslümanlar için büsbütün tehlikelidir. Göründüğü kadarıyla ellerinde kendilerini koruma gücü yoktur. Daha da beteri bu saldırının yapısını ve amaçlarını bile anlayamaz görünmektedirler. Liderlerinin kof kükremeleri ve bilim adamlarının dar kafalı sızlanmaları onları da acınacak durumda göstermekte, dev düşmanların kapıda olup olmadığını tartışan pigmeler gibi bir havaya girmektedirler. Tehlikenin büyüklüğünü sezebilen sıradan Müslümandır. Bu savaşın potansiyel boyutunun kendisine karşı harekete geçirilmiş olan güçlerin farkındadır. Hissettiği gerilimi daha da kötüleştiren liderlerine hiç güven duymayışıdır. Herhalde 1258'de de Moğollar Bağdat dışında toplanıp tarihin en büyük Arap İmparatorluğunu ebediyen yıkmaya hazırlanırken de böyle olmuştur. Ama bir yandan Abbasi devleti yıkılıp enkaz haline gelirken, diğer yandan bir o kadar önemli ve görkemli yapılar kurulmaktaydı. Mısır'daki Fatımiler, İspanya'daki Endülüs Emevileri, daha sonra İran'daki Safeviler ve Hindistan'daki Moğollar örnek olarak sayılabilir. Bu seferse karar nihaidir. Eğer İslamiyet fethedilecekse bir daha geriye dönüş yoktur. Medya güç demektir. Amerikalı politikacıların yapamadığını Amerikan kitle iletişimi yapmış ve başarmış, Amerika'yı dünyaya egemen kılmıştır. Hollywood da Pentagon'un başaramadığını başarmıştır. İkisi arasındaki bağ, sinema filmleriyle savunma silahlarının ABD ekonomisinin en büyük ihracat kalemleri olmasında yatmaktadır. John Foster Dulles'ın rüyalarına bile giremeyecek bir başarı J.R. Ewing'e nasip olmuştur. Dünya bugün hipnotize olmuş gibi Amerikan pembe dizilerinin tekrar tekrar gösterilişini seyretmektedir. Dünyanın her yanında insanlar J.R.'ı kim vurdu Dallas'ta ya da Laura Palmer'ı kim öldürdü Şahin Tepesi gibi sorular sormaktadır. Komünizmin ortadan kalkışı ve kurduğu monolitik devlet yapılarının çöküşü de yaygın olarak Batı medyasının en büyük zaferi biçiminde yorumlanmaktadır. Batı medyası o durmak bilmez propagandalarıyla, alay etme ve küçük düşürme yetenekleriyle komünist dünyasının içine sızmış, onu daha Gorbaçov'la taraftarlarının gelişinden yıllar önce çökertmişti. Müslümanlar kendi kendilerine şu soruyu sormaktadır. Batı medyası komünizmin fethedilmesine yardım etmiş olduğuna göre bundan sonraki hasmı kim olacak? Bunu tahmin etmek hiç de zor değildir. Elbette İslamiyet. Burada incelenmesi gereken bir tezimiz var. Bir dinsel kültür bizim medya çağımızda ne kadar gelenekçi olursa üzerine binen baskı da o kadar büyük olacaktır. Bütün geleneksel dinler, bu arada Budist, Hindu, Müslüman ya da Hristiyan dinleri, sevabı, derin düşünmeyi, mistisizmi teşvik eder. Buna karşılık medyanın tam güç saldırısı daha önce de belirttiğim gibi edep dışı bir gürültü çağrısıdır. Maddecilik, tüketicilik ve palavra çağrısıdır. Baştan çıkarıcı reklamlar, seksi yıldızlar, sevap ve kanaatkarlık düşüncelerini boğmaktadır. Ondan sonra da insanların en değerli tacını, gururunu ellerinden almaktadır. Postmodern düşüncenin başı bozuk saygısızlığı ve titreşimler arasında hiç kimseye gurur hakkı tanınmamaktadır. Böyle amansız bir saldırı karşısında geçmişin saflığı artık garanti altında değildir. Bu nedenlerle Müslümanların postmodernizmi neden nihilizm ve anarşi sayarak reddettiği anlaşılabilmektedir. Batı medyası uzaklardaki uygarlıkları kalıplar halinde göstermektedir. İslamiyet'in marjinalize edilmesi ve küçümsenmesi sürmektedir. CNN yayınının 100 saatlik bir dilimi içinde İslamiyet'e belki 10 dakika ayrılmakta, onda da Müslümanlar ya kitapları yakarken ya da tehditkar bir kalabalık halinde öfkelerini sergilerken gösterilmektedir. Hinduizm ile Budizm için kutsal din adamları yarı çıplak meditasyon yaparken gösterilmekte, popüler medyada geçmişin egzotik kalıntıları olarak algılanmaktadır. Burada vurgulamak istediğim medyanın bir güç olarak durumudur, bir kültürü kabul ettirmedeki üstünlüğüdür. Bu da siyasal iddiaların bir uzantısıdır, hatta esas oyuncusudur. Medya sayesinde karşı tarafın pozisyonu yalnız alt edilmekte kalmaz, ona ekran süresi verilmediği için varlığı tümüyle silinebilir. Bu nedenle medya herhangi bir ülkenin cephaneliğindeki en önemli silahtır. Bu da çağımızda öğrenilmesi şart olan bir derstir. Batı uygarlığı dünya sahnesinde başarılı olmuş olsa da bu kültür içinde insani kurumların en temel olanı yani aile ciddi bir tehlike içindedir. Müslümanların çağdaş Batı kültürüyle ana kavgalarından biri Batı ailesinin parçalanması ile ilgilidir. Aile insanın manevi oluşumundaki otorite durumunu kaybetmiş, bu gücü medyanın evlere yönelik saldırısıyla aşılmıştır. Müslüman ailede dürüstlük, birlik ve istikrar idealdir. Müslümanlar bu nedenle Batı'nın tüketici kültürünün dayatılmasının, evlilik dışı ilişkiler, uyuşturucular ve yüksek beklentiler, Batı'daki evlilikleri kötü etkilediğini, bu evliliklerin yarısının parçalandığını düşünmektedirler. Aynı baskıların şimdi de Müslüman evlerine sokulmasından korkmaktadırlar. Dinin tümüyle dünyaya yenik düşeceğinden kaygılanmaktadırlar. Böyle bir şey adil ve dengeli düzen kavramına önem veren Müslümanlık için bir felaket olur. Müslüman anne babaların çağdaş Batı medyasına kızması, evrenselliği, gücü ve saptırıcı görüntüleriyle yarattığı kötü etkinin yanı sıra İslamiyet'e karşı takındığı düşmanca tutumdandır. Televizyonlarda sürekli olarak izleyicinin gözüne sokulan sahnelerde çiftler seks yapmakta, erkekler birbirine korkunç acılar vermekte, bacaklar kesilip bağırsaklar dökülmektedir. Pop müziklerine eşlik eden video kasetlerde daha da garip görüntüler vardır. Madonna'nın mastürbasyon yapmasından Michael Jackson'ın pantere dönüşmesine kadar her türlü şey seyredilebilmektedir. Bunlar ciddi belgeselleri de sohbet şovlarındaki sahte neşeyi de bastırmaktadır.